bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Yahudi düşmanı, antisemitin portresi, Jean-Paul Sartre. Salyangoz Yayınları 1. Basım, çeviren Emin Türk Eliçin, Mart 2008. Bu kitap 178 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 20 Eylül 2011. Okuyan Fatih Önal. Yahudi sorununu bir de Sartre'dan okuyun. Yahudiler bütün çağdaş uluslarca özümlenmeye hazır ve elverişliyken salt istenmemeleri yüzünden Yahudi kalmış bir halk olarak tanımlanabilir. İsa peygamberin öldürülmüş olmasının günahı ta baştan beri Yahudinin omzuna yüklenmiş ağır bir yüktür. Kilise orta çağda Yahudileri zorla özümlemeye çalışacak ya da yok edecek yerde onlara göz yumuş ise bunun da nedeni onların çok önemli bir ekonomik görev yüklenmiş olmalarıdır. Ortada yine ancak lanetlenmişler tarafından yapılması gereken lanetlenmiş bir uğraş vardı, para alışverişleri. Bir Hristiyan kendini lekelemeden bu işle uğraşamayacağından, toprağı olmayan, askerlik hizmetinden uzak tutulan Yahudi için para ticareti biçilmiş kaftandı. Böylece eski dinsel lanete yeni bir ekonomik lanet katılmış, günümüze dek gelen bir çifte lanet halkası olarak Yahudinin omzunda asılı kalmıştı. Hristiyanlar Yahudi'yi kendileri yaratmıştır demekte hiç abartma yoktur. Çünkü onu özümlemekten ansızın vazgeçip giderek büyük ustalık kazanmaları pek doğal olan bir göreve iradesi dışında onlar yöneltmişlerdir. Kimi sivri akıllılar Yahudilerin ardında enternasyonel kapitalizm, tröstlerle silah fabrikatörlerinin emperyalizmi saklıdır sanıyorlar. Bir bakıyorsunuz tam tersine dişleri arasında hançer tutan bir Bolşevik hayali. Şurada bir Yahudi bankerini ki komünizmden şeytandan kaçar gibi kaçması pek belli bir şeydir. Komünist tehlikesinden sorumlu tutarken orada Rozier sokağını dolduran yoksul Yahudileri uluslararası kapitalizmden sorumlu sayarlar. Zengin yoksul, işçi patron, yasal güçler, karanlık güçler, köylü, kentli ve benzeri çelişki ve ayrıntılar yalnız Yahudilerle Yahudi olmayanlar arasındaki karşılıkta toplanıp yerelleştirilmeye çalışılır. Bundan anlaşılıyor ki antisemitizm sınıf kavgasının burjuvaja ve mistik bir şeklidir. Onun için de sınıfsız bir toplumda yok olması pek doğaldır. Antisemitizmin portresi, Jean-Paul Sartre. 1. Antisemitizmin psikanalizi. Bir kişi yurdunun mutsuzluğundan ya da kendi özel talihsizliğinden toplumdaki Yahudi elemanları sorumlu tutar. Bu kötülükleri ortadan kaldırmak için Yahudilerin bazı haklarını kısmak, onları kimi ekonomik ve sosyal görevlerin dışında bırakmak, yurttan kovmak ya da büsbütün yok etmek gerektiği düşüncesini savunursa, o kişinin antisemitçe görüşler beslediği söylenir. Bu görüşler sözcüğü düşündürücüdür. Evin hanımı soysuzlaşmaya yüz tutan bir tartışmayı kesmek için onu kullanır. Bununla demek ister ki, bütün görüşler eşit değerlidir. Bu düşüncelerin incitici tonunu yumuşatır. Çünkü onları bir beğeni, bir zevk meselesi yapar. Her beğeni doğaldır, her görüş caizdir. Beğeni, renk seçimi ve görüşler üstüne çekişilmez. Demokrasi adına, düşünce özgürlüğü adına Yahudi düşmanlığı etmeyi antisemit kendisi için her yerde bir hak sayar. Büyük devrimden bu yana bizler çözümleyici bir düşünme, bir görüş yöntemi benimsemişizdir. Her şeyi bileşik görür, katmanlarını ayırmak isteriz. İnsanları ve karakterleri her taşı yan yana gelmiş, iç varlığı etkilemeyen mozaikler gibi alırız. Onun için antisemitik düşünüş bize aslında değişikliğe sebep olmadan herhangi başkalarıyla birleşip kaynaşabilen bir molekül gibi görünür. Bir kişi iyi bir koca ve baba, örnek bir yurttaş, kültürlü ve insancıl olur da öte yandan yine antisemit olabilir sanırız. O sevgi heyecanlarına açık olabilir, oltayla balık avlamaktan hoşlanabilir, din konularında hoşgörülü olur, Orta Afrika yerlilerinin yaşayışları üzerine yüce düşünceler besleyebilir de öte yandan Yahudilere de kin bağlamış bulunabilir. O eğer Yahudilerden hoşlanmıyorsa deneyimleri kendisini onların kötülüğüne inandırmış, istatistikler Yahudi tehlikesini meydana çıkarmış, belirli tarihsel etmenler yargısını etkilemiş olmalı denir. Demek ki bu görüş görünürde yalnız dış nedenlere bağlanmış oluyor. Kim isterse onu antisemitin kendisiyle uğraşmadan inceleyebilir. İstatistiklere başvurarak 1914'te orduya giren Yahudilerin yüzdesini çıkarabilir, bankerler arasında, endüstri beyleri, doktorlar ve avukatlar arasında tuttukları yere bakabilir ve nihayet Yahudilerin Fransız tarihindeki yerlerini gözden geçirebilir. Bu inceleme sözde nesnel bir durum, antisemitizm denilen duygu düşünceyi yine tamamıyla nesnel olarak açıklayan, grafiklerle belirtilebilir bir gerçek durum ortaya çıkarıp, 1870 ile 1914 arasındaki gelişmeyi bütün ayrıntılarıyla göz önüne serebilir. Buna göre antisemitizm, görünürde bir yandan salt öznel bir beğeni, başkalarıyla birlikte kişiliği yaratan bir beğeni sayılırken, öte yandan da rakamlar ve ortalama sayılarda dile getirilen ekonomik, tarihsel ve politik verilerle koşullu bir sosyal olay gibi açıklanmak istenir. Bu iki görüşün birbirine aykırı olduğunu söylemek istemiyorum. Yalnız onların tehlikeli, çok tehlikeli yanlışlar olduğunu düşünüyorum. Hükümetin bağcılık politikası üstüne özel düşünceler beslenebilir. Yani düşünüp taşındıktan sonra Cezayir'den Fransa'ya üzüm içertilmesi, ithal edilmesi beğenilir ya da beğenilmez. Çünkü burada söz konusu olan bir yönetim tedbiri üstüne düşüncesini söylemekten ibarettir. Ama belirli varlıkları hedef aldığı açıkça belli olan, onları haklarından yoksun etmek ya da büsbütün yok etmek amacı güden bir dogmaya bir görüş deyip geçemem. Antisemitizmin hedef aldığı Yahudi, yalnız yönetimsel ya da tüzel görevleri ve yurttaşlık hakkıyla nitelenen şematik bir varlık değildir. O Yahudi oğlu Yahudi, dış görünüşünde, saç renginde, belki giyiminde ve sözde karakterinde kendini belli eden bir insandır. Antisemitizm düşünce de değil, düpediz bir tutkudur. Onun bir öğreti kılığına bürünmesine aldanmamak gerekir. Ilımlı antisemit kibar, çoğu zaman nazik bir adamdır. O size yumuşak bir sesle der ki, ben Yahudilerden nefret etmiyorum. Yalnız toplumsal yaşamdan daha az pay almaları gerektiğini söylüyorum. Ama biraz sonra şöyle biraz kızışınca dilin altında sakladığı baklayı çıkarır. Çevrenize dikkatle bakacak olursanız Yahudilere karşı beslenen duyguların pek hoş olmadığını anlarsınız. Adamlar bende bayağı fizik bir hoşnutsuzluk uyandırıyorlar. Belki 100 kere duyduğum bu kanıt üstünde durulmaya değer. O her şeyden önce tutku mantığına dayanır. Bütün ciddiliğiyle şöyle diyebilen adam tutkudan başka neye dayanabilir? Domateste bir hal var, yemeye kalktım mı tüylerim diken diken oluyor. Bununla birlikte görülüyor ki antisemitizm en ılımlı, en ince biçimlerinde bile bir bakıma akıllıca sözlerle dile gelen ama fizyolojik değişmelere dek varabilen bir kafa bozukluğudur da. Kimi erkekler seviştikleri kadının Yahudi olduğunu anlar anlamaz iktidarsızlığa düşmektedirler. Kimi insanlar Yahudilerle karşılaşınca tiksiniyorlar. Tıpkı Çinliler ya da Zenciler karşısında tiksinti duyanlar bulunduğu gibi. Ne var ki bu tiksinti asla organik bir nedenden ileri gelmez. Irkı üstüne bir şey bilmeseydi o erkek Yahudi sevgilisiyle düşüp kalkmaya rahatça devam edecekti. O tiksinme duygusuna beden ancak ruhtan geçerek ulaşabilir. O ruhsal bir tutumdur ama kökü öyle derindir ki histeri sayralığında olduğu gibi kolayca fizyoloji alanını atlayabilir. Bu tutum deneye, yaşantıya dayanmaz. Belki 100 kişiden antisemitliğinin nedenini sordum. Çoğundan aldığım cevap genel olarak Yahudilerde bulunduğu öteden beri ileri sürülen kusurları saymak şeklinde oldu. Onlardan nefret ederim çünkü bencildirler, entrikacı, yapışkan ve kabadırlar gibi. Ama hiç değilse birkaç tanesiyle düşüp kalkıyorsunuzdur, Allah göstermesin. Bir ressam bana şöyle dedi, Yahudilerden hoşlanmam çünkü beğenmeyen, eleştirici tutumlarıyla hizmetçilerimizi saygısızlığa, disiplinsizliğe alıştırıyorlar. Öte yandan kimisi daha elle tutulur kişisel yaşantılardan söz açtılar. Yeteneksiz bir genç aktör tiyatro kariyerinin Yahudilerce berbat edildiğini, çünkü hep küçük roller oynamak zorunda bırakıldığını söyledi. Bir genç kadın da şöyle dedi, Kürkçülerle başım belada, beni aldattılar, en güzel kürkümü 10 paralık ettiler. Bunların hepsi Yahudiydi. Bu genç bayan neden hoşnutsuzluğunu, öfkesinin vurgusunu daha çok Yahudiler üstüne bindiriyor da yalnız kürkünün üstüne koymuyordu? Koymuyordu çünkü antisemitizme bir tanıklığı vardı. Bir okullu genç Yahudilerin kendisini kızdırdıklarını çünkü Yahudi doldurulmuş kurumların Yahudi adayları kayırmak için alabildiğine haksızlık ettiklerini söyledi. Bu yıl ben giriş sınavında elendiğim halde bir Yahudi arkadaşım kazandı. Babası Krokau ya da Lengber'den gelmiş olan bir herifin Ronsard'dan bir şiiri ya da Virgil'den bir lidi benden daha iyi anladığını kim iddia edebilir? Ama o aynı zamanda kalem tilkili diye horladığı sınava hiç de hazırlıklı girmemiş olduğunu itiraf etti. Demek ki bu genç başarısızlığını iki birbirini tutmaz yorumla açıklıyor. Bu bakımdan delilik nöbetlerinde kendilerini Macar kralı sanan ama sertçe azarlanınca kundura tamircisi olduklarını itiraf eden ruh hastalarına benziyordu. Hiç tedirgin olmadan kafasını iki ayrı yola işletebiliyordu. Dahası var, tembelliğini mazur göstermek için Yahudilerin önünde verilecek bir sınavda hazırlanmak için boşuna yorulacak kadar enayi olmadığını da sözüne ekledi. Yahudi adayların en iyi Fransızlara üstün sayılacağı belli oluyormuş. Oysa bu genç son listede 27. yeri alıyormuş. Kendinden önce 12 kazanan, 14 tane de elenen vardı. Yahudi rakipleri bulunmasaydı o kazanacak mıydı sanki? Elenenler arasında başta gelseydi, hatta geçmiş olanlardan biri çıkarılarak buna giriş şansı verilseydi bile, neden Norman Matthew ya da Breton Arzel'den önce Yahudi Vale dışarıda bırakılacaktı? Dostumu böylesine kızdırmak için Yahudilerin sosyal durumuna ve insancıl niteliğine karşı kökü derine giden bir peşin yargısı bulunmak gerekti. 26 talihli yarışmacıdan onun elenmesine sebep olanın tam da o Yahudi genci olduğu sonucunu çıkarmak için bizim arkadaş kendi hayatına tutkularını kılavuz etmeyi önceden kararlaştırmış olmalıydı. Yahudi kavramını yaratan deneyim değildir ya da deneyimi peşin yargı bozmaktadır. Yahudi olmasaydı bile antisemit onu uydururdu, yaratırdı. Peki denecek somut deneyimler ortaya sürmeden de antisemitizmi belli bir takım tarihsel gerçeklerle açıklamak gerekmez mi? O nihayet gökten düşmedi ya. Bu itirazı karşılamak kolaydır. Çünkü Fransız tarihi Yahudiler üstüne hiçbir şey söylememektedir. Yahudiler 1789'a değin baskı ve ezilmişlik altında bulunuyordu. Ancak daha sonraları ulusun hayatında ellerinden geldiğince rol oynamışlardır. Serbest yarışmadan elbette faydalanıp zayıfların yerlerini almışlar ama bunu benzeri Fransızlardan ne daha çok ne daha az yapmışlardır. Fransa'ya karşı suçları da yoktur, hainlikleri de. 1945'te orduya katılan Yahudilerin azlığı hatırlatılacak olursa derim ki, bu sonuca istatistikler karıştırılarak varılmıştır. Yoksa durumda böyle bir aykırılık yoktur. Cephe askerlerinin her birinin kendi küçük bölüğünde Musevi vatandaşa pek seyrek rastlaması ise şaşılacak şey değildir. İsrailoğulları üstüne tarihin söylediği şeyler hep kendi tarih anlayışımıza bağlı olduğundan, açık bir Yahudi hainliği örneğini yabancı bir ulusun tarihinden almayı daha uygun buluyorum. 19. yüzyılın kanlı Lehistan ayaklanmalarında Varşova Yahudileri, çardan gördükleri politik kayırmalar dolayısıyla pasif kalmışlardı. Ayaklanmalara katılmaktan başka yola getirme ve tepeleme hareketleriyle sarsılıp hırpalanan ülkede ticaret işlerini büsbütün ellerine geçirip zengin olmuşlardı. Bunun tarihsel gerçeğe ne kerte uygun olduğunu bilmem ama birçok Polonyalı bunun böyle olduğuna inanıyor. Yahudi düşmanlığının artışında bu olayın önemli payı olduğunu belirtiyorlar. Oysa ben olaya daha yakından baktığımda bir kısır döngü karşısında bulunduğumu anladım. Çarlar kendi ülkelerinde Yahudilere karşı bilerek veya isteyerek pogromlar yaptırdıkları halde siyasal açıdan tutarsız böylesi bir davranışın başlıca nedeni Polonyalılar arasına geçimsizlik sokmaktı. Rus hükümetinin her yerde özümlenmez, yabancı ve zararlı bir unsur saydığı Yahudileri Kiev ve Moskova'da kılıçtan geçirtirken Varşova'da kayırtması politikasının gereklerine uyuyordu. Bu yüzden asıl Polonyalılar Yahudi yurttaşlarına kızıp diş biliyor, onları tıpkı Rusya'da olduğu gibi topluma mal olmaz, yabancı ve düşman bir unsur sayıyordu. Çarlarca ve Polonyalılarca aynı gözle görülüp aynı muameleye uğratılan İsrailoğulları kendilerini gerçekten yabancı topluluklar arasında görmeye alışır da yalnız Yahudi çıkarları peşinde koşmaya başlar, zamanla da kendilerine yakıştırılan sıfatlara gerçekten uygun huylar, tutum ve davranışlar edinirse buna şaşmak gerekir mi? Görülüyor ki burada başrolü oynayan etmen tarihsel gerçeklerden daha çok tarihin iplerini elinde tutanların Yahudilerle ilgili tasarımlarıdır. Yahudilerin o zamanki işlerini başlarına bakan Yahudilerin o zamanki işlerini başlarına kakan bugünkü Polonyalılar bile aynı duygu ve düşüncelerin etkisindedirler. Ataların kusurlarından torunları sorumlu saymak için insanın pek ilkel bir sorumluluk anlayışı taşıması gerekmez mi? Ancak böyle bir zihniyettir ki evlatların hep atalara benzediğini, gençlerin de yine ihtiyarlar gibi davranmak zorunda olduğunu, Yahudi karakterinin kuşaktan kuşağa değişmez bulunduğunu kabul edebilir. İşte böylece 1940 Polonyalıları da Yahudileri yine Yahudi saydılar ve onlara tıpkı 1848'de davrandıkları gibi davrandılar. Bu köklü, bu değişmez Yahudi tasarımı benzer koşullar altında bugünkü Yahudileri de 1848'deki ataları gibi davranmaya zorlarsa şaşacak ne var? Görünüşe bakılırsa burada tarihsel gerçekler düşüncelere değil de Yahudi ile ilgili düşünceler tarihin gerçeklerini belirliyor. Biraz derine kaydırırsak yine bir kısır döngüyle karşılaşırız. Pek çok Yahudi avukatı vardır deniyor ama pek çok Norman avukatı bulunduğundan söz edildiği ya da yakınıldığı duyulmuş mudur? Bretonların hepsi hekim olsaydı Fransa'nın bütün hekimleri Bretanya'dan çıkardan başka ne söylenirdi? İkisi arasında çok fark var denecek. Şüphesiz var ama asıl göze çarpan nokta işte budur. Norman'ı Norman, Yahudi'yi de Yahudi saymamız. Böylece bir yol daha meydana çıkıyor ki ne yöne dönsek Yahudi ile ilgili peşin yargı en önemli etmen olarak karşımıza dikiliyor. Antisemitin Yahudi düşmanlığı hiçbir dış etmene bağlı değildir. O düşmanlık kişinin kendi seçtiği bir tutum, yalnız Yahudi'ye karşı değil genelde insanoğluna, tarih ve topluma karşı alınmış bir durumdur. O hem bir tutku hem bir dünya görüşüdür. Kimi antisemitte şu, kiminde de bu özellikler baskın olabilirse de, gerçekte hepsi bir arada bulunur ve aynı ipi çeker. Şimdi bütün bu düşünce karmaşasını gözden geçirelim. Antisemitliğin bir tutku olarak belirdiğini yukarıda söylemiştim. Bu tutkunun özelliği kin ve öfke şeklinde belirir. Kin ve öfkenin özelliği ise genel olarak bir kışkırtmaya karşı tepki şeklinde gözükmektedir. Filandan nefret ederim çünkü bana acı çektirmiştir, sövmüş ya da alay etmiştir. Ama antisemitizmde bu nitelik yoktur. O tutku kendini kışkırtması gereken olaylardan öncedir. Kışkırtıcı nedenleri o kendisi arar bulur. Onların gerçekten incitici, öfkelendirici olmasını içinde keyfince yorumlar. Öyleyken eğer antisemitle konuşursanız adam akıllı heyecanlanıp coştuğunu görürsünüz. Bir hiddetin patlaması için insanın isteyerek kendini ona kaptırması gerektiğini de düşünürsek, antisemit denilen kişinin hayatını isteyerek o tutkuya bırakmış ya da ona göre ayarlamış olduğunu anlarız. Kaldı ki hayatını tutkunun hizmetine bırakanlar, aklın buyruğuna verenlerden zaten daha çoktur. Kadın, ün, er, para biriktirme gibi tutku konuları genel olarak daha çok sevilir. Antisemit kin ve tutkusunu seçmiş olduğuna göre o tutumu seviyor da olmalıdır. Bilindiği gibi duygulu olmanın bu türlüsü hoş karşılanmaz. Bir kadını pek arzulayan o kadından dolayı ve o tutkuya inat alevlenmiştir. Aşk, kin ve kıskançlığın dikte ettiği bir düşünceyi her çareye başvurarak savunan tutkusal tanıtlara, kanıtlara güvenilmez. Tutkulu yanılsamalardan ve monodeizm dedikleri saplantılardan sakınılır. Ama antisemit tam tersine bunlardan hoşlanır. Peki insan bilerek nasıl yanlış yargılar? Mutlak olana karşı duyulan özlemden. Düşünen insan bilir ki düşünceler yalnız olanakları dile getirir, kesinlikleri değil. Başka düşünceler her şeyi yeniden şüpheli kılar. O nereye varacağını bilmez. Her şeye açıktır. Bu yüzden de dünya onu bir savsak, sorumsuz sayar. Buna karşılık kimi insan taşların sonsuz durgunluğundan hoşlanır, kaya gibi sarsılmaz ve nüfuz edilmez olmak ister. Her değişiklikten ürker. Bu ben önünde duyulan köksel korku, hakikat karşısında yürekleri saran ürküntüdür. Sezgiyle bile farkında olmadıkları iç gerçekten daha çok o gerçeğin ele gelmez, ulaşılmaz gölgesinden ürkerler. Varlıkları kendilerine bu suretle belirlenmiş gözükür ama onlar koşuntusuzca günü gününe yaşamak isterler. Edinilmiş, kazanılmış niteliklere hiç heves etmezler, bunları yolları üstünde hazır bulmak isterler. Mantıktan korkarlar. Onun için de mantık ile araştırmanın ikinci derecede rol oynadığı bir yaşayışı özlerler. Öyle bir hayat şekli ki orada her şey çoktan bulunmuş ve yerleşmiş olsun, eskiden beri ne olunmuş ise hep öylece kalınsın. Geriye tutkudan başka hangi çıkar yol kalır öyleyse? Şimşek gibi keskin ve kesin inanç sağlayan, mantığı dizgin altında tutan, deneyime boş veren, ömür boyu avutan ancak güçlü bir duygu ile başı dönmüş olmaktır. Kin, antisemitin kendini seve seve bıraktığı işte böyle bir inançtır. Mantık ve akıl yönünden gelecek itiraz seslerine kulağını önceden tıkamış olduğundan, Yahudilerin insanlık hakları üstüne açılan tartışmaları dinlemez bile. O bu halinde kendini pek beğenir. Görüşünü savunmak zorunda kalırsa bunu terbiye ve nezaket gereği yapar, pek önemsemeden şöyle dil ucuyla. Ya da bu konuşmanın tek bir amacı vardır. Kesin sezgisel inancına yakışan söz kalıpları bulmak. Antisemitlerin birkaç zeka incisini yukarıda vermiştim. Yahudilerden nefretim hizmetçilerimi dik başlılığa alıştırmaları yüzündendir. Kürtçüler bana oyun ettiler de ondan gibi. Antisemitlerin bu sözlerin boşluğunu akıl erdiremediklerine inanılmaz. Sözlerinin boşluğunu, tutarsızlığını bile bile eğlence için öyle konuşurlar. Sözlere değer verenler varsın onların değeri üstüne kafa yorsun, onlar bu sözleri yalnız oyun olsun diye söylemişlerdir. Söyleşiyle hokkabazlık bile ederler. Konuştuklarının sözlerini tartışır görünerek maskaralık yaparlar. Kötü inanç şevkiyle doludurlar çünkü amaçları dayanıklı kanıtlarla tez savunmak değil, yalnızca ürkütmek ya da şaşırtmaktır. Çok sıkışınca susar, kapanır ve burun kıvırarak artı tanıtlama, ispat çağının geçmiş olduğunu söylerler. Kandırılıp inandırılmaktan değil, gülünç olmaktan ya da kendilerince kazanmak istedikleri üçüncü kişilerin yanında utanmaktan çekinirler. Görülüyor ki antisemitin tanık ve kanıtlara karşı kapalı oluşu inancının güçlü olmasından değil, ta baştan kaplık almaya kararlı olmasından ileri gelmektedir. Antisemit korkunç görünmeye bayılır. Onu hiç kızdırmaya gelmez. Tutkusunun kargaşalığı onu nerelere sürükler, kendisinden başka kimse bilemez. Çünkü bu tutku dışarıdan uyarılmış ya da kışkırtılmış değildir. O peşin olarak kendi elinde bulunduğundan dizgini bir kısar bir bırakır. İşine nasıl gelirse öyle kullanır. Kendinden emindir ve sözleriyle jestlerini hasmının gözünde okuduğu korku derecesine göre ayarlar. Elin gözünde gördüğü bu korkutucu hayali kendi kişiliğinin bir yansıması olarak benimser ve böylece içinde asıl benliğini aramak zahmetinden kurtulur. Dışarı dönük olarak yaşamaya karar vermiştir, kendini hiç aramayacak, yalnız başkasına verdiği korkuda yaşayacaktır. Ama bu onun kendinden, kendi üzerine gizlice bildiği hakikatten ürkmesine engel değildir. Akıl ve mantık kanıtlarına kulaklarını tıkamaya çalışması bu yüzdendir.